Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Medyascope gündemden herkese günaydın. Ben Şükran Şençekicer. Bugün biraz gecikmeli başladık ama bugünden itibaren her gün her sabah saat 10'da bu ekranlarda birlikte Türkiye'nin ve dünyanın gündemine bakacağız. Bayrağı sevgili Tamer Durak'tan devraldım, o uzun zamandır bu programı hazırlıyor ve sunuyordu. Bu vesileyle de ona sevgi ve teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Evet, başlayalım. Gündem oldukça yoğun bugün. Türkiye'nin gündeminde sadece bugün değil, aslında günlerdir değer kaybeden Türk lirası var. Bunun sebeplerini ve olası sonuçlarını konuşacağız. Büyükelçi krizi yine gündemin ana maddelerinden biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesini istemesine Dışişleri Bakanlığı'nın alacağı tavır merakla bekleniyor. Bunları konuşacağız. Muhalefete bakacağız. Hafta sonu neler yaşandı muhalefet penceresinde. Konuklarımızla bunları da tartışacağız. İBB'nin taksi sistemini iyileştirmek için atmayı planladığı adımları konuşacağız. Gündemi, ekonomiyi hep birlikte özetleyeceğiz. Şimdi hepimizi hayatını derinden etkileyen ekonomiye bir bakalım ve doları ve euroyu göstermesini rica edelim bizlere rejiden. Dolar kuru ve euro kuru her zamanki gibi hareketli. Dün bir rekor kırdı, 9.85'i gördü dolar ve şu anda 9.77'de görüyoruz doların değerini. Euro ise 11.39'da. Gün içinde de ciddi hareketlenmelerin bizi beklediği muhakkak. Bunları konuşacağız. Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu ile birlikteyiz. Ümit Bey, merhaba.
Merhaba.
Günaydın. Türk lirasının değer kaybını günlerdir konuşuyoruz. Dün de ciddi bir kriz yaşandı malumunuz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu değer kaybının anlamı ne? Bunu sorarak başlayalım ve neden bunu yaşıyor Türkiye?
Şöyle, tabii önceki programlarımızda da sıkça konuştuğumuz gibi aslında 2018 yılından beri devam eden bir dış denge krizi içinde Türkiye. Bu 2018 seçimlerinden sonra bir ekonomi programı yapılmamasıyla tetiklendi. Daha sonra bazı dönemlerde iyileşmeler oldu. Özellikle de işte 2020 yılının Kasım'ıyla 2021 Mart'ı arasında işte Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı döneminde biraz daha klasik ekonomi politikalarına dönüşle birlikte göreceli bir iyileşme yaşanmıştı. Ama o zamandan beri zaten politikalardaki öngörülemezlik sebebiyle bir sıkıntı var. Bunun üzerine iç politikadaki kargaşa ve dış politikadaki sorunlar da eklenince çok cepheli bir risk algısı var. Yani Türkiye hem iç istikrarsızlığı sebebiyle, hem jeopolitik riskler sebebiyle, hem de ekonominin iyi yönetilmemesi sebebiyle yükselen bir risk algısıyla karşı karşıya. Bu noktada tabii bu faiz indirimi de özellikle olumsuz etkiledi geçen hafta. Merkez Bankası'nda ciddi bir kredibilite kaybı var. Hani %5 enflasyon hedeflediğini iddia edip zaten buna hani 15 senedir ulaşamamış olan Merkez Bankası'nın dünyada enflasyonist baskının bu kadar yoğun olduğu, momentumun bu kadar yüksek olduğu bir anda faiz indirmesi yani iyicene kredibilitesini sıkıntıya soktu. Tam biz bu faiz indiriminin etkilerini yaşarken hafta sonu bu büyükelçiler krizi gündeme geldi. O da hani herhalde tabii benden sonra konuşacak olan sayın büyükelçimiz daha detaylı anlatacaktır. Yani Türkiye tarihinde pek görülmemiş bir olay. Yani bu kadar büyük bir tepki verilmesini gerektirecek bir şey var mı? O da tabii büyük bir soru işareti. Hani birkaç örnek vermek gerekirse yakın zamanda Amerika ile bir Ermeni soykırım iddiaları sıkıntısı yaşadık. Böyle bir adım atmadık. Hani bugün Amerika bir yandan Çin'i soykırım yapmakla itham ediyor. Bir yandan da kendi toprağa saydığı Tayvan'ı müdahalesine mani olacağını söylüyor. Bu Amerika ile Çin arasında büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmesini gerektirmiyor. Keza Rusya ile Amerika arasında bir sürü sıkıntı var. Yani her sıkıntıda büyükelçileri istenmeyen adam ilan etseydik, yani dünyada herhalde diplomasi diye bir şey yapma imkanı kalmazdı. Zaten hani ülkelerin birbirlerinin topraklarında büyükelçi bulundurması esasında zor zamanlarda bir takım diyalogların yürütülebilmesi için. Hani onun için işte kafamız bozuldu bugün kızdık diye büyükelçileri sınır dışı etmenin bir faydası olması tabii ki mümkün değil ve piyasada bunu da yansıttı. Tabii bugünkü hareket yine biraz sınırlı oldu. Bugünkü kabine toplantısında bu kararın biraz değişebileceği, geri alınmasa da başka yollar bulunabileceği ümidinden dolayı bence tüm etkisi henüz hissedilmedi. Ama bir sınırlı bir etkiyle piyasaya yansıdı. Yani Türkiye üzerinde bu istikrarsızlık algısı devam ettiği müddetçe tabii piyasaların stabilize etmesi çok zor. Ve maalesef bu dünya piyasalarının da çok olumlu olduğu bir döneme geliyor. Yani hisse senedi piyasalarına bakarsanız Amerika başta olmak üzere gelişmiş ülke hisse senedi endeksleri tarihsel tepe noktalarında. Ve aslında dünyadaki risk algısı iyi bir durumda. Yani enflasyon momentumu var tabii ama genelde riskli varlıklara talebin yüksek olduğu bir noktada Türkiye'nin bu kadar sıkıntılı bir durumda olması piyasalarda istisnai bir durum. Bunun sebepleri de siyasi.
Hem bu dış politika ile ilgili krizler hem de Merkez Bankası'nın beklenmeyen faiz indirimiyle bu euro dolar kurundaki dalgalanmaları görüyoruz. Dün akşam da ciddi bir dalgalanma yaşandı. Bugün kabine toplantısı bekleniyor ve belki bir yumuşama ihtimali yüzünden daha etkisini tam olarak görmediğimizi söylüyorsunuz. Ama bir yandan da tabii ki gelecek belirsiz, evet. Ve Türkiye'de özellikle sokaktaki vatandaşa yansımasına bir bakalım istiyorum. Son zamanlardaki kira artışları, market fiyatları, hayatın ne kadar zorlaştığını hep birlikte izleyip görüyoruz. Bu son dalgalanmaların etkisi nasıl olur ve hayatımıza ne zaman nasıl yansır?
Tabii şimdi bu döviz hareketlerinde eskiden biliyorsunuz 1970'lerde 90'larda işte IMF'ye gidilirdi. Belki o günkü hükümetlerin IMF'ye neden gittiğini iyi algılamak lazım. Şimdi dış denge tabii ki serbest piyasa koşullarında kendi kendisini çözebilir. Hani bugün de faizi sıfıra da indirseniz kur bir yerde dengeye gelecektir. Sadece o yer hoşunuza gitmeyen bir yer olacaktır. Bugün dış denge problemini serbest piyasa yöntemleriyle ve de düşük faizli bir ortamda çözmek demek dengeyi ekonomiyi küçülterek sağlamak demektir. Yani dış dengenin Türkiye'ye yatırımcı talebi yükselmeden dış dengenin sağlanması ancak ekonominin küçülmesiyle olur. Onun için bu seçilen yolda ister istemez ekonomi çok ciddi küçülecektir. Geçmişte ekonominin küçülmesi, hani Türkiye'nin belki daha demokratik olduğu zamanlarda ekonominin kötü gitmesi ve küçülmesi o kadar büyük bir risk olarak algılanırdı ki hükümetler tarafından, ekonomiyi %5 küçültmektense IMF'ye gidip bir anlaşma yapmayı tercih ederdi hükümetler. Şimdi değişen ekonominin %5 küçülme ihtimali bizi pek rahatsız etmiyor. Hani nasıl ki bu büyükelçiler krizinde olduğu gibi çok büyük jeopolitik riskler almak bizi rahatsız etmiyorsa ekonomik riskler almak da bizi rahatsız etmiyor. Hani gönül rahatlığıyla ekonomiyi küçültür, dış dengeyi getiririz diyebiliyoruz. Hani bugün bu rekabetçi kur söylemleri tabii var ama rekabetçi, hani bunu zaten empirik veri belli. Yani sadece kuru ucuzlatarak sağlanacak ihracat artışı cari açık kapanırken hani çok daha büyük bir ithalat azalışıyla dengelenmek zorunda. Bu da ancak ekonomiyi küçülterek yapılabilecek bir şey. Onun için bu politika demetinin sonucunun çok ciddi bir daralma olması kaçınılmaz. Bu da vatandaşın alım gücünün düşmesine sebep olacak. Enflasyon da bunun ortaya çıkış yöntemlerinden biri. Hani bir yandan kur sebebiyle ithal mal almakta vatandaş zorlanacak. Enflasyon sebebiyle de yerli mal almakta zorlanacak ve vatandaşın alım gücü düşecek. Zaten dengeyi sağlamanın da bugünkü koşullar altında başka bir yolu yok. Yani eğer tasarrufçuya bir prim ödemeyerek Türkiye'ye yatırım girişini teşvik etmezseniz sonuçta cari açığı kendi kendine ve küçülerek dengeye getirmek zorunda kalırsınız. Hani bunun da bedelini vatandaş alım gücü düşerek öder.
Bütün yaşananların bedelini vatandaş ödeyecek gibi görünüyor ve daha zor günler bekliyor. Alım gücünün daha da düşmesini bekliyoruz önümüzdeki günlerde anladığım kadarıyla. Gelişmeleri hep birlikte izleyip göreceğiz ekonomideki. Kara Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu, çok teşekkürler katıldığınız için.
Ben
çok
teşekkür
sağ olun.
Ederim.
Evet, Büyükelçi kriziyle devam edeceğiz şimdi yayınımıza. Emekli Büyükelçi Hakan Okçal'la konuşacağız ama önce haberimizi izleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 büyükelçiyi istenmeyen kişi ilan edilmesi talimatını vermesinin yankıları sürüyor. Erdoğan'ın talimatına Avrupa'dan da tepkiler geldi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli, Erdoğan'ın kararının Türkiye'deki ağır otoriter eğilimin bir işareti olduğunu söyledi. Haberimizi izleyelim, ardından Hakan Okçal'la konuyu yorumlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçilerinin istenmeyen kişi ilan edilmesi için talimat verdiğini açıklaması Batı'nın gündeminde. Twitter hesabından açıklamada bulunan Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Erdoğan'ın kararının Türkiye'deki ağır otoriter eğilimin bir işareti olduğunu söyledi. Sassoli, "Bizi korkutamazlar, Osman Kavala için özgürlük" paylaşımında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Kavala ile ilgili açıklamada bulunan diğer 9 ülkeyle istişarelere devam ettiklerini açıkladı. "Büyükelçimiz istenmeyen kişi ilan edilmeyi hak edecek bir şey yapmadı" diyen Norveç Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'yi demokratik standartlar ve hukukun üstünlüğüne uymaya davet etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, henüz resmi bir bildirim almadıklarını belirterek, "Ortak değerlerimizi ve prensiplerimizi savunmaya devam edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçileri için "bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" demişti. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın hamlesine "bu hareketlerin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır" diyerek tepki göstermişti. Hakan Okçal'a bağlanmadan önce, yayına girmeden önce yaptığımız anketi sizlere gösterelim. Reci'den de anket sonuçlarını göstermesini rica edelim. Büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli mi, edilmemeli mi diye sormuştuk Twitter'da ve takipçilerimizin çoğu hayır cevabı vermiş. Bir kısım da "fikrim yok" demiş. Bu tartışılmaya devam edilecek bir konu gibi görünüyor. İzleyicilerimize de bu konudaki fikirlerini bizlerle paylaştıkları için teşekkür edelim. Bizim anketimiz çoğunluğu hayır gösteriyor ama bakalım Hakan Okçal ne diyecek? Emekli Büyükelçi Hakan Bey'le birlikteyiz. Merhaba.
Günaydın, merhaba.
Günaydınlar.
İyi günler diliyorum.
Teşekkürler. Bu büyükelçi krizi sürüyor. Bugün de konuşulacak, hem kabinenin gündeminde olacak hem de Dışişleri Bakanlığı'ndan bir tepki bekleniyor biliyorsunuz. Siz yaşananları nasıl değerlendirdiniz diye sorarak başlayalım. Hem Erdoğan'ın tepkisini hem de az önce izlediğimiz Avrupa'dan gelen tepkileri.
Yani yaşananları baştan beri izlemeye çalışıyorum. Bu konuda bir de yazı yazdım dün gazete duvarda. Yani özetleyecek olursam tepkimi, hayret ve şokla karşılıyorum. Böyle bir şeyi beklemiyorduk. Hiçbirimiz beklemiyorduk. Kamuoyu da beklemiyordu ama biz işte bu işin uzmanı sayılabilecek, bu işin pratiğini yapmış insanlar da beklemiyordu. Sayın Erdoğan'ın uçakta dönerken Afrika'dan bir ifadesi oldu. "Biz bunları daha fazla bu şekilde misafir edemeyiz" diye. Ve ben şey diye düşünmüştüm, herkes gibi belki de, kamuoyunun tüketimine yönelik bir siyasi şey bu, açıklama. Ama bu işin pratiğe yansıtılması, yani kuvveden fiile geçirilmesinin gerçekleşmeyeceğini düşünmüş ve ummuştum. Fakat basından anlıyoruz ki daha şeydeyken, Afrika'dayken, bu büyükelçilerin persona non grata ilan edilmesi konusunda bir sözlü talimat gitmiş dışlarına ve Dışişleri Bakanlığı da bu talimatı yumuşatmak için elden gelen çabayı sarf ediyormuş. Bugünkü şartlarda, yani bu tek adam yönetiminin şartları, en son Eskişehir'de yapılan açıklamanın üzerinden 24 saatten fazla zaman geçti ve henüz bu talimat uygulanmadı. Demek ki Dışişleri Bakanlığı hala bir yumuşatma gayreti içinde. Umarım bu gerçekleşir. Fakat hepimiz de Sayın Erdoğan'ı tanıyoruz. Böyle kolayca şeyinden, açıklamalarından, tavrından geri dönen bir siyasetçi değil. Ama onun yanında gene paradoksal olarak bir bakıyorsunuz. O günkü ya da o anki çıkarlar öyle icap ettirince de birdenbire 180 derecelik dönüşler de yapabiliyor. Göreceğiz bakalım ne olduğunu. Fakat şu kadarını söyleyeyim. Hem içeride hem dışarıda Sayın Erdoğan'ın bu açıklaması ve tavrı hiç de pozitif karşılanmadı. Çok sayıda kritik eleştiri yapılıyor. Bu tabii ki ilgili başkentlerde daha çok yapılıyor ama şeyde de bu işin uzmanı, düşünce kuruluşlarında ilgili çevrelerde de yapılıyor ve özellikle de biraz önce verdiğiniz Avrupa Parlamentosu Başkanı'nın açıklaması gibi bunun Türkiye'deki otokratik yönetim anlayışının yeni bir tezahürü olduğu, bu yolun çıkar yol olmadığı konusunda çok sayıda beyan yapıldı. Bir başka şeye de dikkat çekmek isterim. Mesela Almanya'da biliyorsunuz Münih Güvenlik Konferansı var ve onun başındaki emekli büyükelçi, eski Almanya Dışişleri Müsteşarı Wolfgang Ischinger, madem Türkiye böyle yapıyor, o halde biz AB ülkeleri olarak hep beraber bütün AB ülkeleri başkentlerindeki Türk büyükelçilerini geri yollayalım. Biz de onları persona non grata ilan edildim diye bir açıklama yaptı. Sonradan yumuşattı biraz ama hala o tweet şeyde duruyor. Twitter hesabında duruyor. Şunu söyleyeyim. Sayın konuşmacı biraz önce çok isabetli bir şey söyledi. Bu diplomaside pek görülen bir şey değil. Bir tasarruf değil. Bizim tarihimizde hiç yok. Böyle topluca büyükelçileri çağırıp da size işte 3 gün süre veriyoruz, ondan sonra da ülkemizi terk etmenizi istiyoruz diye bir şey, uygulama yok tarihimizde. Diplomasi tarihinde de yok açıkçası. Yani tek tek ülkeler bazen yapıyorlar. Onlar da savaşın eşiğine gelmiş ülkeler. İyice artık bıçak kemiğe dayanıyor, karşılıklı ilişkilerini yürütülebileceği bir zemin kalmıyor. O zaman buna başvuruluyor. Ama yani 30 yılda 40 yılda bir yapılıyor bunlar. İşte Pakistan, Hindistan savaşmadan önce yapmışlar bunu. İşte en derin krizlerde dahi olmuyor. Hele 10 ülkenin temsilcisinin bir anda persona non grata ilan edilmek böyle bir şey görülmüş değil. Bu da bizim seçilmiş tek adamımıza nasip oldu nedense. Yani böyle hayretler verici bir takım uygulamalar oluyor. Bunlardan ilki şey de geldi zaten bir hafta içinde. Bu faiz kararıyla geldi Merkez Bankası'nın. Şimdi de büyükelçiler şeyi istenmeyen adam ilan edilmesi durumu. Umarım bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında bu karar yumuşatılır, olumlu zemine oturtulur.
Hakan Okçal, 10 büyükelçi için böyle bir talep gelmesinin şaşırtıcı olduğunu söylüyorsunuz ama bir yandan Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının hızlıca uygulanmaması da şaşırtıcı bir durum. Dışişleri Bakanlığı'nın bu yumuşatma hali de diye bahsettiniz. Anında uygulamadı en azından, bunu biliyoruz bakanlık ve ciddi bir açıklama yapılmadı. Bu tavrı nasıl değerlendirdiniz? Şaşırtıcı bu da sanırım.
Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı çevresine danışmanları, işte atanmış bakanlar vesaireler ve bunlar genellikle hepsi evet efendim diyorlar. Yani verilen talimatı sorgusuz sualsiz yerine geçiyorlar. Ama Türkiye'de son zamanlarda bir şey de olmaya başladı. Bir takım kamuoyu yoklamaları, iktidarın bu kadar da sağlam bir durumda olmadığını şey yapıyor ve bu bazı beyanlar gelmeye başladı açıkçası. Bu hem iktidar partisi milletvekillerinden geliyor, eski siyasetçilerden geliyor ve şey iddia ediliyor biliyorsunuz, işte bürokraside fotokopi çekme, belge tutma işlemlerinin başladığı iddia ediliyor. Bunun bir parçası olarak değerlendirilebilir. Tabii biz işin içinde değiliz. Dışarıdan bakıyoruz. Sadece kamuoyuyla paylaşılmış açık kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre değerlendirmeler yapıyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Tahmin ediyorum Bu yani bu kararın son derece zararlı olacağı, bunun sonuçlarının halkın üzerine ve iktidarın üzerine de kötü bir şekilde yansıyacağını herkes görüyor. Belki Sayın Erdoğan da daha sonradan tereddüt etmiş olabilir ama bir kere Okyay'dan çıktı, söz ağızdan çıktı, geri dönememiş olabilir. Şimdiye kadar olan bir şey değil. Sayın Erdoğan bir talimat verecek, bir açıklama yapacak, bunu kamuoyunda ısrarla ifade edecek. Daha sonra da bu iş gelecek Bakanlar Kurulu'nda tekrar tartışılacak. Böyle bir şey yok. Hepimiz biliyoruz. İşte Türkiye'de Maliye Bakanı da Sayın Erdoğan, Dışişleri Bakanı da Sayın Erdoğan, Merkez Bankası da Sayın Erdoğan, Başkanı da Sayın Erdoğan. Dolayısıyla bir tuhaflık var bu işte. Bugünün sonunda belli olacak. Ama denge tam ortada. İki tarafa da dönebilir denge. Yani kararın ısrarla icrası da gerçekleşebilir veya kararından vazgeçilmesi veya yumuşatılması da söz konusu olabilir. Hep beraber izleyeceğiz.
Hep birlikte.
Şu andaki şey söylemek için çok erken.
İzleyip göreceğiz. Emekli Büyükelçi Hakan Oktay, çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun.
Ben de teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Evet, kabine toplanacak bugün. Kabine toplantısı yapılması bekleniyor saat 3'te. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanılacak ve masada Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan emekli büyükelçiler olacak, az önce bahsettiğimiz gibi. Ayrıca ekonomi ve salgın başlıkları da konuşulacak. Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması beklenecek. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın ve toplantının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor. Biz de Medyascope olarak kabine toplantısını da izleyeceğiz. Siz de gelişmeleri Medyascope'un YouTube kanalından, Twitter hesabından ve web sitesinden takip edebilirsiniz. Hep birlikte bu diplomatik krizinde nereye gideceğini izleyeceğiz. Dışişleri Bakanlığı'nın da tepkisi bekleniyor. Bu persona non grata, yani istenmeyen kişi ilan edilecek mi büyükelçiler? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Evet, biraz da muhalefete bakalım. Medyascope gündemde Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu dün İzmir'deydi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve 81 ilin muhtarlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu orada yaptığı konuşmada Türkiye'yi adaletle yöneteceklerini söyledi. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığını söyledi ve TL'den bahsetti. TL güneş görmüş gibi, kar gibi, güneş görmüş kar gibi eriyor dedi. Bu kışın çok soğuk geçeceğinin farkındayız ama kara kışı atlatacağız, az kaldı, Türkiye'yi huzura kavuşturacağız diye konuştu. Ama asıl büyük etkinlik diğer muhalefet partisi İyi Parti'ninkiydi bu hafta sonu. İyi Parti'nin 4. kuruluş yıl dönümüydü. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılan Meral Akşener'in bir grup siyasetçiyle birlikte İyi Parti'yi kurmasının ardından 4 yıl geçti. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde kutlandı bu 4. yıl dönümü. Arkadaşlarımız İbrahim Yayan ve Sara Balıkçı takip etti. Akşener salonda Başbakan Akşener sloganlarıyla karşılandı. Haberimizi izleyelim. İYİ Parti'nin 4. kuruluş yıl dönümüydü. İYİ Parti'nin ve Meral Akşener'in anketlerdeki yükselişini de görüyoruz son zamanlarda ve dünkü kutlamalarda biraz kampanyada farklı bir söylem de konuşuldu, çok dikkat çekti. Sosyal medyada da hem beğenildi hem eleştirildi. Hazreti Ömer'in yolundan bahsediliyor. Burada da adalet vurgusu yapılıyor. İYİ Parti'nin de bu kampanyasının nasıl devam edeceğini Medyascope'da birlikte analiz etmeye, izlemeye de devam edeceğiz. İstanbul'un taksi krizi yeni başlığımız. Taksi krizine ilişkin gelişmeler sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu dün sosyal medya hesabından yeni taksi sistemine getirecekleri iyileştirmeleri açıkladı. İmamoğlu'nun açıklamalarına göre artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksi şoförlerine maaş verecek. Bu maaş net aylık 6.622 lira olacak. Ayrıca taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödenecek. 2 defa yılda giyim yardımı yapılacak. Eve gidiş gelişte servis sağlanacak. Bir öğün yemek ücreti ödenecek. Ve mesai saatleri iş kanunundaki gibi haftada 45 saat olacak. Sigorta ödemeleri haftada da 45 saat, ayda 30 güne göre yapılacak ve eğitimler verilecek. Taksi şoförleri tarafından bunun beğenilmesi bekleniyor. Çünkü günde 12 saat çalışan şoförler için bu yeni iyileştirmeler gelirse çalışma saatleri haftada 45 saate düşecek. Fakat plaka sahiplerinin, esnaf odasının tepkileri neler olacak? Taksi krizini de izlemeye devam edeceğiz. İstanbullular taksi bulamamaktan şikayetçi, trafikten şikayetçi oldukları gibi taksi bulamadıklarını ve taksicilerin kendilerini araçlarını almadıklarını söylüyorlar. İBB de bunu çözmek için adımlar attığını söylüyor ama UKOME'de krizler yaşanıyor. Bakalım İBB'nin bu adımları nasıl karşılanacak? Dış politikaya geçelim. Sudan'da bir gelişme var. Doğu Afrika ülkesi Sudan'da bir darbe girişimi yaşanıyor bugün. Reuters'a konuşan 3 siyasi kaynak, askeri güçlerin Sudan'daki kabine üyelerinin birçoğunun ve hükümet yanlısı siyasi parti liderlerinin tutuklandığını söyledi. Al-Hadad televizyonunun haberine göre başbakan şu anda ev hapsinde tutuluyor ve ayrıca kendisinin medya danışmanı da hapiste ve ülkede internet kesintileri yaşanıyor. Siyasi partiler sivil itaatsizlik çağrısında bulunuyorlar Sudan'da. Biz de bu gelişmeleri bugün izlemeye devam edeceğiz. Medyascope'un YouTube kanalını, Twitter hesabını takipte olup dünyadan gelişmeleri de Medyascope'dan izleyebilirsiniz. Son olarak da spora geleceğiz. Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında bu akşam saat 8'de Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Tarihi rekabette öne çıkan istatistikler haberimizde.
Ezeli rekabetin 350. randevusu öncesi oynanan maçlarda sarı-kırmızılıların 123 galibiyeti, siyah-beyazların ise 112 galibiyeti bulunuyor. Ev sahibi Beşiktaş 2016 yılından bu yana Vodafone Park'ta oynanan ligdeki 10 derbide 6 galibiyet ve 4 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi. Beşiktaş bu süre zarfında Galatasaray ile 5 kez karşılaştı. Siyah-beyazlar bu derbilerin 4'ünü kazanırken bir maçtansa beraberlikte ayrıldı. Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanan son derbide rakibini 2-0 mağlup etmişti. Beşiktaş son 10 maçta Galatasaray'a üstünlük kurmaya başardı. Siyah beyaz ekip bu karşılaşmaların 5'ini kazanırken rakibine 3 kez mağlup oldu. Oynanan son 10 karşılaşma toplam 20 gole sahne oldu ve bu gollerin 11'ini Beşiktaş kaydetti. İki takım en son 8 Mayıs 2021 tarihinde Ali Samiyan Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda lig mücadelesinde karşılaşmış ve Galatasaray 3-1'lik galibiyetle ayrılan taraf olmuştu. Süper Lig'de oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kara Kartal en son Medipol Başakşehir'e kaybetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting Lisbon'a 4-1 yenilerek havlu atan Beşiktaş, Galatasaray derbisinde mutlu sona ulaşmak amacında. Siyah beyazlar rakibini konuk ettiği 6 lig maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Opta verilerine göre evinde oynadığı son 2 lig maçında kalesinde gol gören Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yalnızca bir kez üst üste 3 iç saha maçında gol yedi. Seyircisinin desteğiyle Galatasaray'ı mağlup etmek isteyen Beşiktaş'ta Belçikalı yıldız Mitchy Batshuayi bu sezon 4 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı da kazanarak iyi bir grafik çizen Galatasaray ise ligde oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Yükselen formunu UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Lokomotiv Moskova maçında da devam ettiren Sarı Kırmızılar rakibini Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol ile mağlup etti ve grup liderliği yolunda büyük bir adım attı. Dev derbide ise Beşiktaş'ı yenerek zirve yarışına devam etmek isteyen Sarı Kırmızılar rakibine konuk olduğu son 4 lig maçını gol dahi atamadan kaybetti. Öte yandan Fatih Terim'in öğrencileri bu sezon Süper Lig'de geriye düştüğü karşılaşmalarda toplam 9 puan toplayarak bu alanda zirvede yer alıyor. Galatasaray'ın Beşiktaş maçındaki gol umudu ise Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed. Mısırlı santrafor son 2 maçta 3 gol kaydetti.
Medyascope gündemin bugünlük sonuna geldik. Bu programı Tamer Durak uzun zamandır hazırlayıp sunuyordu. Kendisine bayrağı devraldık ve bugün benim için bu ilk program oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. Yayınımızı beğenmenizi, paylaşmanızı, yorum yazmanızı rica ediyoruz ki bu yayınları çok daha fazla kişiye ulaştırabilelim. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki göreceksiniz. Buralardan Medyascope'taki bağımsız gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Gün başladı. Saat 10.38'i gösteriyor şu anda. Bütün gün gelişmeleri Medyascope'dan biz izlemeye devam edeceğiz. Siz de bizlerden takip edebilirsiniz. YouTube kanalımız, Twitter hesabımız ve web sitemizden Medyascope'un haberlerine ulaşabilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. İyi günler.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un...
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.